Ayrım 3, sayfa 37. Rusya Federasyonu Başkanlık Seçimi Yasasına göre bir başkan adayının oy pusulalarında yer alabilmesi için 1 milyon imza toplamış. Dipnot, federasyonun hiçbir idari birimde 70 bini aşmamak kaydıydı. 16 Nisan saat 18 itibariyle Merkezi Seçim Komisyonu'na sunmuş olması gerekiyordu. Dipnot, Centralnaya Izboryitelnaya Komisya. O gün aralarında Başbakan Çernomirdin, eski Başbakan Gaydar, eski Maliye Bakanı Fedorov, Boris Nemtsov gibi isimlerin yanı sıra Sergey Mavrodi gibilerin de olduğu 78 adayın müracaat ettiği açıklandı. Dipnot, MMM isimli saadet zinciriyle neredeyse bütün bir Moskova'yı dolandıran milletvekili. Seçim komisyonu aday adaylarının büyük bir kısmını topladıkları imzaların geçersiz olduğu gerekçesiyle eledi. Çernomirdin, Gaydar, Fedorov gibi Yeltsin yanlıları da başkan lehine çekildiklerini ilan edince seçime katılacakların sayısı 11'e indi. Dipnot, Başkan Boris Yeltsin, Mihail Gorbaçov, Komünist Parti lideri Gennady Zyuganov, Vladimir Jirinovski, Grigori Yavlinski, Alexander Lebed, Svyatoslav Fedorov, Martin Shakkun, Vladimir Brajnasalov, Yuri Vlasov ve seçimden bir hafta önce adaylıktan çekilip yerine Zayganov'a bırakacak olan Aman Tulayev. Lebed halkın en güvendiği politikacılar sıralamasında %45 ile baş sırayı tutarken daha ilk turda %15'te kalarak elendi. Güvenilirlik oranı %11'i geçmeyen Yeltsin'in oyu %35, Komünist Parti Başkanı Zyuganov'unki 32'ydi. İkinci turda kartlar yeniden karıldı. Boris Yeltsin 75 milyon oyun 40 milyonunu alarak bir kez daha başkan olurken Zyuganov 30 milyon oyla kaldı. Harlan bir Rotar'ın Başkan Bush'un butlutlarından bahsettiğini duyar gibi oldum. Yanlış anladım sandım. Değilmiş. Devlet İstatistik Komitesi geçen yılki, yani 1998, tarım üretiminin 1990'daki rekoltenin %60'ını bile bulmadığını açıkladı diyordu. Oysa Rusya kendi kendisini besleyebilir. Gospodin Zelenski. Tarımsal kapasitemiz yeterlidir. Bütün yapacağımız geçmişin hatalarını tekrarlamamak. Başkan Bush'un butlarını hepimiz yedik. Kendisi için dua ettik. Ancak Amerikan tavuk yardımı bizim tavukları raflardan sürdü attı. İnsani yardım diye başlayan insani yıkıma dönüşebiliyor. Yaz başında Moskova'daki tarım konferansında da söyledim. Gıda yardımı kabul ederken çok dikkatli olmalıyız. Belki bir süre daha et ve süt ürünleri ithal etmek zorunda kalacağız. Hayvancılığı diriltmek zaman alır çünkü. Ama tavukçuluk öyle değildir. Rus tavuk endüstrisi hızla toparlanabilir. Yeter ki hükümet bizi sübvanse edilen dış rekabetten korusun. Sonra da dağ başındaki bir çiftlikte hiç beklemediğim o sözler. Rus ayısı fiziki olarak da aç, Gospodin Zelenski. Rus halkı yavaş yavaş açlıktan ölüyor. Yiyecek bulamadıklarında ayılar sinirli ve öfkelidirler. Bu durum sürerse normal zamanlarda yapmayacaklarını yapar, çok tehlikeli olurlar. Nereye saldıracaklarını da kestiremezsiniz. İnsanların yaşadıkları bölgelere dalıp yiyecek aramak cüret ister. Ayıların normalde sahip olmadıkları türden bir cüret. Rus halkı bugün bu noktaya gelmek üzere. Askerler birliklerinden firar ediyorlar, trenler raydan çıkarılıyor, bilim adamları devlet sırlarını satıyorlar. Chelyabinsk Oblast'taki federal nükleer merkezinin müdürü işçi ücretlerini ödeyemediği için intihar etti. O 3 yıl evveldi, dedi Alexei, 1996 Ekim'inde. Harlampi omuzlarını silikti. Yaroslav Bilgisayar Enstitüsü Başkanı da kendisini vurdu. Maaş ödemek için enstitünün ekipmanının satılmasına dayanamadı. Onları öldüren ÇK değil, NKVD değil, KGB değil, hatta mafya bile değil. Her zamanki gibi onları infaz eden yaşadıkları ülke oldu. Rusya ananın bu adamlara ihtiyacı yok mu? Anlaşılan onlara değil, Novye Ruskiye, sahtekarlara ihtiyacı var. Moskova'dakiler Rusya'nın lahana gibi yeniden büyüyebileceğini sanıyorlar. Bilmiyorlar ki lahana bile kendi kendine büyümez. Ayıların ilginç bir yanları da yavruları tehlikeye girdiğinde korkunç yaratıklara dönüşmeleridir. İncil'deki kehaneti hatırlar mısınız? Daniel peygamberin kıyamet kehanetini, dünyanın sonunu bir ayının getireceğini söyler. Dağbaşı dedim ya, Yekaterinburg'un Rusya'nın 3. başkenti olduğunu unutuyorum. Uçsuz bucaksız bir düzlükte cicili bicili küçücük bir Starover evciğinin insan ruhunu ele geçirmek için birbirleriyle savaşan melek ve şeytanlarla paylaştıkları küçücük mutfakları. Pırıl pırıl cilalı, çam masacığa çökmüş, uzun siyah saçları omuzlarında, sık sakalı geniş göğsünü kapsayan, çam yarması bir Rus mujiyi, yeni dünya düzeninin dışında da yaşanabileceğine dair umutlarımı artırıyor. Konuyu değiştirmek istediğini ellerini hafifçe masaya vurarak belirtiyor. Da, yeni başbakanı tanıyor musunuz Doktor Zelenski? Biz onu burada FSB'nin başkanı olarak tanıyorduk. Dipnot Federalnaya Slujba Bezopostnosti. Bir bürokrat olarak, yani siyasi değil, bir de baktık Plemakov'un yerine oturmuş. Gazetelere, televizyonlara bakıyoruz, onlar da bilmiyorlar. Herkes aynı soruyor. Kim bu Vladimir Putin? Sergey Stapashin'in yerine oturdu diye gülümsediydi Alexei. Dipnot, Sergey Vladimir Stapashin, 1994'te Yeltsin'in Federal Güvenlik Bakanı, 1997'de Adalet Bakanı, 1998'de İçişleri Bakanı, Mayıs-Ağustos 1999 arasında geçici başbakan. Harlan P'yi doğrultmaktan çok kendi düşüncelerini toparlamak için zaman kazanmaya çalıştığını görebiliyordum. Nitekim müzik de altta kalmadı. Stepashin emanetçiydi, Yeltsin öyle söylemişti. Putin'in bir demecini okuduk. Soyuz'un işler oluruna bırakıldı, boş verildiği için dağıldığını söylemiş. Dipnot Soyuz, Birlik, Sovyetler Birliği. Bu böyle devam ederse Rusya'da bölünecek ve bu hayal edemeyeceğimiz kadar kısa bir sürede gerçekleşecek diyor. Alexei'nin başını salladığını görüyorum. Putin'in orduyu diriltecek, Rusya'nın sorunlarını çözecek güçlü adam olduğunu söylüyorlar. Gena Fyodor'la halleşmiş olsa gerek. Adamın az önce Galina Rotar'ın şakayık gibi salındığı tarlada başının önüne eğmiş yürüdüğünü camdan görüyorum. Aklı hala Budapeşte'de düşen ağabeyinde olabilir mi? Ne zor, ne bitmez tükenmez bir yıl bu 99. Cinayetler, bombalamalar, iflas eden ekonomi, pula dönen ruble, ikinci Çeçen Savaşı derken bir de yıllar yılı kendilerini korumak, kollamakla yükümlü hissettikleri Sırbistan'a arka çıkmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya buldular. Göz ucuyla Alexei'ye bakıyorum. Kim görevlendirdi bizi, kim verdi kardeşlerimizi koruma kollama görevini, doğrusunu istersen hiç kimse demişti. Ama ve lakin Sırbistan halkının büyük çoğunluğu Slav. Bu koşullar altında bile Sırplara yardım eli uzatmayacak kadar güçsüz görünmeyi kaldıramazdı Rusya. Tereddüt ancak bir savaş başlatılmadan önce kabul edilebilir bir şeydir. Ya dünya devleti olmaya hiç sıvanmayacaksınız ya da Keşanlı Ali Destanı'nın sonuna kadar oynayacaksınız. Kendiniz gidemeseniz bile namınız gidecek. İyi hatırlıyorum, 99 Mart'ın sonlarına doğru bir gündü. Rus hükümetinin protesto, hatta tehditlerine kulak asmayan müttefikler Kosova'yı havadan bombalamaya koyuldular. Dahası bunu Başbakan Primakov'un meseleyi tartışmak üzere Washington'a uçtuğu saatlerde yaptılar ki Rusya'yı ciddiye almadıkları ayan olsun. Haberi havada alan Primakov yarı yolda uçağın rotasını Moskova'ya çevirdi, geri döndü. İner inmez de Rusya'nın Avrupa, hatta dünya çapında bir savaşta yerini alabileceği şeklinde bir demeç verdi. Ardından Yeltsin'in nükleer başlıklı füzelerini Avrupa'ya yönelttiği haberi yayıldı. Rabinovich gibi gerçekçi dostlarımız Batı'nın Primakov'un çocuksu blöfünü anlayacağından emindiler. Belki de haklıydılar ama kendi adıma başbakanlarının Rusya'nın burun kıvrılmayacak bir ülke olduğunu hatırlatmış olmasından gurura benzer bir şeyler duymuştum. Sonra ne döndüyse döndü, Yeltsin Primakov'u başbakanlıktan azletti. Balkanlara özel temsilcisi olarak Çernomirdin'i atarken Primakov'un yerine de geçici olduğunu ilan ettiği ılımlı Sergey Stepashin'i getirdi. Madeleine Albright bir kez daha geldi, yine Radisson Slavyanskaya yerleşti. Rusya'nın barış kuvvetlerine katılması karara bağlandı. Kendilerini iştenlikle Sırbistan'dan sorumlu hisseden Albay Ivan Petrovich gibiler görevlerini yerine getirmelerinin müttefiklerin iznine tabi olmasına fena halde içerlediler. Tek bir tesellileri vardı. Kızıl Ordu'nun en seçkin askerleri olarak tanınan paraşütçülerin Kosova'ya NATO kuvvetlerinden önce varmış, Priştina havaalanını kontrolleri altına almış olmaları. Dipnot 12 Haziran 1999. Azımsanamayacak bir gövde gösterisiydi. Rus paraşütçülerini kara ordusunu izleyebileceğinden korkan Amerikalıların ateş açmalarına ramak kalmışken, deneyimli İngiltere'nin araya girdiği, çatışmayı önlediği söylendi. Harlan P. Primakov'un bir sonraki hareketini merak ediyor. Kullandığı ibare, Sladushi Hotkanya bir satranç terimi. Dipnot, atın bir sonraki hareketi. Targabaylı Muji'nin Rus siyasetine nasıl baktığının bir işareti olabilir mi diye düşünürken Alexei'nin hayretlere gark eden cevabı. Yuri Lushkov'la anlaştılar. Primakov, Otechestvo, Vysya, Rusya'nın başına geçti. Dipnot mealen baba toprağımız, bütün Rusya. Fyodor'u tarlada bırakıp dönüyorum. Ne? Primakov Lushkov'la mı? Nereden duydun? Cevap St. Petersburg Times'tan. Primakov sonunda Lushkov'un ittifakına katıldı. Tarih? Tarih 17 Ağustos. Putin'in başbakan atandığı günün ertesi. Eski başbakan Yevgeni Primakov, Moskova Belediye Başkanı Yuri Lushkov'un Otechevso Vysya Rossiya hareketine katıldığını, Aralık ayındaki Devlet Duması seçimlerinde liste başı adayı olacağını açıkladı. Primakov-Lushkov takımı Rusya'nın en güçlü iki politikacısını bir araya getiren bir ittifak olarak seçimlerin sonuçlarını belirleyecek. iki liderden birisini 2000'de yapılacak başkanlık seçimlerine taşıyacak. Gözlemciler ve politikacılar bu birliktelikten 62 yaşındaki Lushkov yararlanırken 68 yaşındaki Primakov'un Moskova'nın hırslı belediye başkanına katılmasının özellikle de sol görüşlü seçmenler arasındaki popülaritesini kaybetmesine neden olabileceğini bildirirken. Anketlerde Rusya'nın en sevilen ve güvenilen politikacısı olduğu görülen Primakov'un, Lushkov'un, Otechevsvsu ile Tataristan valisi Mintimer'in Vysya Rossiya hareketini bir araya getiren ittifaka katılması sürpriz sayılıyor. Vysya Rossiya'nın diğer kurucu başkanı St. Petersburg valisi Vladimir Yakovlev, Primakovsuz OVR'nin seçimlerde Gennady Zyuganov'un komünistlerinin hayli gerisinde kalacağından endişe duyuluyordu. Moskova Carnegie Merkezi siyasi analisti Andrei Ryabov, liberallerin, merkezcilerin ve komünistlerin birleştikleri bir isim olan Primakov'un Lushkov'a katılmasının kişisel kaybına neden olacağını, buna karşın eski KGB ile yakın ilişkiler içinde olduğuna inanılan Most Bankası'nın kaynaklandığı Otechevsvo-Vysya Rossiya'nın siyaset sahnesindeki en güçlü hareket olduğunu, Primakov'dan sonraki iki başbakan Sergei Stepashin ve Vladimir Putin de eski KGB generalleri olmaları nedeniyle. Rusya'nın en nüfuzlularından 16 taşra valisini bir araya getirmiş Otechevsvo-Vysya Rossiya, bölgelerinin ekonomik kaynaklarına hükmeden bağımsız bütçeleri olan bu valilerin ortaçağ boyarları gibi hareket edebildiklerini biliyorum. Teresa'nın gülmeye hazır bekleyen Amerikalı yüzü gözlerimin önünde, enerjik sesi kulaklarımda. Vladimir Guzinski bir yandan sahneye oyunlar koyarken diğer yandan da taksi şoförlüğü yapıyordu. Şimdi Most Medya ve Bankacılık İmparatorluğu'nun başında. Guzinski Primakov'u kaynaklıyor. Guzinski KGB ile yakın ilişkiler içinde. Altın gençlik, modern Rus kapitalizmi, Alexei'nin You Really Are Purist ünlemesi, Galina'nın çay bardağını dolduran aziz dostuma bakıyorum. Haksız mı? Kalktım, izin istedim, dışarıdayım. Niyetim az önce yürüdüğünü gördüm, Fyodor'un izini sürmek. Garip bir sıcak var, fırtına sıcağı. Güneş batı istikametinde alçalır, uzun sıcak ışıkları boynumu, yanaklarımı dayanılmaz biçimde yakarken, toprak yoldan kalkan yoğun toz bulutları havanın tümünü doldurdu. Tozu dağıtacak en hafif bir rüzgar bile yok. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne köşede uyuklayan Volodan'ın tozdan kararmış yüzü, ne Filip'in sırtının kımıldamaları, ne de Briçka'mızın peşinden koşturan uzun gölgesi beni oyalayabiliyor. Dikkatimi ilerideki yol işaretlerine ve şimdiye kadar gökyüzüne dağılmış bulunan ama artık simsiyah bir bela oluşturmak üzere birbirlerine yekpare bir kütle olarak kilitlenen bulutlara veriyorum. Ara sıra uzaktan gelen gök gürültüleri geceyi geçirebileceğimiz bir hana bir an önce ulaşmak isteğimi arttırıyor, sabırsızlanıyorum. Gök gürültüsü ve yağmur bende hep anlatamayacağım kadar baskın bir korku ve kasvet duygusu yaratmıştır. Lakin en yakın köyle aramızda daha 10 verst var ve kim bilir nereden kopmuş gelen kocaman mosmor bulut cephesi hızla yaklaşıyor. Güneş henüz tamamen kapanmamış, göz kamaştırıcı ışınları bu siyahımsı kütlenin altından yalar gibi geçiyor, ufka uzanıyor. Uzaklarda parlayan şimşekleri izleyen boğuk gürültüler bir uzun haykırma şeklinde semaların tümünü dolduracak kadar volümlerini yükseltiyorlar. Epey bir süre sonra Vasili kalkıyor. Briçkamızın üstünü örtüyor. Arabacı yamçısına sarılıyor. Kasketini geriye itiyor. Göğün her gürüldemesinde istavroz çıkaracak şekilde konuşlanıyor. Atlar kulaklarını dikiyorlar. Uçuşan bulutlarının arkalarında bıraktıkları temiz havayı içmek ister gibi horulduyorlar. Briçka tozlu yolda daha büyük bir hızla ilerlemeye koyuluyor. Kanım damarlarında daha bir hızla akıyor sanki. Rahatsızım. Bulutlar güneşin yüzünü perdeliyorlar. Karanlık ve ürkütücü ufka son bir ışık hüzmesi atan güneşin elinden bulutların ardında kaybolmaktan başka bir şey gelmiyor. Ve birden etrafımızdaki her şey değişmiş, kasvete bürünmüş gibi oluyor. Yanından geçtiğimiz bir kavak korusu tir tir titremeye başlıyor. Yapraklarının beyazı bulutlarının eflatununda koşuşurlarken sinirli bir şekilde ve hep bir ağızdan konuşmaya koyuluyorlar. Daha büyük olan ağaçların tepeleri ileri geri sallanıyor. Kuru yapraklar ve otlar yolun ortasında girdaplanıyor. Ak göğüslü kırlangıçlar Briçka'ya doğru hızla dalarlarken atların bacaklarının önünden kıl payı kurtuluyorlar. Bu arada kargalar kanatlarını sonuna kadar açmış rüzgarın üzerinde oturuyorlar. Derken altına sığındığımız deri yorgan çırpınmaya, aracın kenarlarına vurmaya başlıyor. Bir anda çakan bir şimşek Briçka'nın içinde parlıyor. Arabanın gri kumaş kaplamasını, ipek şeritlerini ve bir köşeye sinmiş oturan Volodya'yı aydınlatıyor. Sonra yavaş yavaş yükselen ve yayıldıkça yayılan korkunç bir ses, sağır eden bir patlamayla nihayetlendiğinde nefeslerimizi tutmuş titriyoruz. Tanrı'nın gazabı! Nasıl da şiirseldir şu sade halk kavramı! Arabanın hızı artmaya devam ediyor. Filip ve Vasili'nin sırtlarından birincisi bütün gücüyle dizginlere asılıyordu. Onların da korktuklarını görebiliyorum. Yokuştan aşağı hızla inen Briçka dipteki tahta köprüye bir top gibi hızla çarpıyor. Kıpırdanmaya cesaret edemiyor, dağılmayı bekliyorum. Tak! Koşum kayışlarından birisi kopuyor. Sağır eden gök gürültülerine rağmen köprüde durmak zorunda kalıyoruz. Başımı ümitsiz bir biçimde Briçka'nın kenarına dayıyor. Filip'in kopuk kayışı kırbacıyla bağlayan kocaman kara parmaklarının dizginleri yerlerine yerleştirmesini kalbim çarparak izliyorum. Duyduğum dehşet gök gürültüsüyle birlikte artıyor. Öyle ki fırtına öncesi o birkaç dakikalık mutlak sessizlikle hissettiklerimin çeyrek saat daha sürmesi halinde öleceğimden kuşkum yok. Tam o anda ve o yerde köprünün altından kirli, yırtık giysileri içinde beliren bir Ademoğlu, sıska, kasları erimiş bacakları üzerinde dikiliyor. Kabak tıraşlı titrek kafasını, ebleh yüzünü ve ellerinin olması gerektiği yerde parlayan bir çift kırmızı tıkaçı Briçka'nın içine sokuyor. ''Lordum, bir kopek, Tanrı rızası için, için bir kopek!'' diye zor duyulur bir sesle inlerken, sefil yaratık her kelimede istavroz çıkarıyor ve yerlere eğiliyor. O anda yüreğimi sıkıştıran buz gibi korkunun dehşetini tarif edemem. Saçlarım dikilirken serseriye bomboş gözlerle bakmaya devam ediyorum. Seyahat sürecinde sadaka dağıtma görevi verilen Vasili, Filip'e yardım etmekle meşgul. İş bitip Filip dizginleri yeniden eline almadan para çantasına yönelemiyor. Briçka harekete geçti geçecekken kör edici bir parlama Asuman'ı dolduruyor, atlar şaha kalkıyor. Bunu kulak yırtan bir patlama izliyor. Ardından gök kubbe delinmiş tepemize iniyormuş gibi oluyor. Rüzgar daha da hızlı esiyor. Vasili'nin yamçısı atların yeleleri, kuyrukları, Briçka'nın üstündeki örtü savruluyor. Büyük yağmur damlaları aracın üstüne iniyor. Bir, iki, üç. Ardından trompet sesleri gibi büyüyor, kırsalın tümünü kaplıyor. Vasili'nin hareketlerinden para çantasını açtığını anlayabiliyorum. O zavallı serseri hala eğilmiş, ezilmek pahasına aracın tekerlerinin yanı sıra koşarken istavroz çıkarıyor ve yalvarmaya devam ediyor. Tanrı aşkı iyi için, çin çin! Sonunda yere bir kopek yuvarlanıyor ve sefil yaratık bileklerinden kesik elleri, uzanmış kollarının sırılsıklam yenleriyle şaşkınlık içinde yolun ortasında öylece kala kalıyor ve gözümden kayboluyor. Şiddetli rüzgarın savurduğu yağmur bardaktan boşanırcasına iniyor. Vasili'nin kalın paltosundan süzülüyor, aracın üstündeki örtü de havuzlanıyor. Toz tekerleklere bir macun gibi yapışırken tekerlek izleri çamurlu derelere dönüşüyor. Nihayet şimşekler solmaya, araları açılmaya, gök gürültüleri yağmurun tek düze sesinin altında korkutuculuklarını yitirmeye duruyorlar. Az sonra bulutlar dağılmaya başlıyor. Güneşin olduğu tarafta hafif bir aydınlık beliriyor ve gri beyaz bulutların arasında yer yer mavi gökyüzü seçilmeye başlıyor. Ve sonra göz kamaştırıcı bir huzme, bir kevgirin deliklerinden süzülürmüşçesine inen yağmur ipliklerinin arasından yolunu buluyor. Su birikintilerinin taze yaprakların otların üzerine düşüyor. Büyük kara bulut ufukta hala sarkıyor ama artık ondan korkmuyorum. Bütün hissettiğim korku yükünün yerine hayata dair tarif edilemez lezzette bir umudun, güvenin aldığı. Gerçekten de tazelenmiş, canlanmış tabiatın kendisi gibi benim yüreğim de gülümsüyor. Vasili yamçısını çıkarıyor, suyunu sıkıyor. Voloda Briçka'nın üzerindeki örtüyü sıyırıyor. Ayağa kalkıp yeni, temiz, bal kokulu havayı içime çekiyorum. Önümüzdeki araba güneşin altında sırılsıklan ve yeni cilalanmış gibi koşuyor. Yolun bir yanında uçsuz bucaksız yulaf tarlaların arasında küçük parlak dereler, afaka uzanan nemli toprağı kareli bir halı gibi bölüyor. Diğer yanda fındık çalılarıyla karışık havaklar, neşeyle toplaşmış yabani kekik öbekleri titremeyi bırakmış, zengin parlak elmaslarını yeni yıkanmış dallarının üzerinden kaydırıyor. Geçmiş yılın hazanının üzerine bırakıyorlar. Başımızın üzerinde dört bir taraftan sular damlayan çalılardan birbirlerine seslenen küçük kuşların mutlu şarkıları, korunun derinliklerinden guguk kuşunun şakırdamaları. Öyle lezzetli ki bir bahar sahanağından sonraki o şaşırtıcı kokusu korunun, huş ağaçlarının, menekşelerin, mantarların ve kekiğin kokusu. Briçka'da daha fazla kalamıyorum. Dışarıya atlayıp yaprakların üstüme boca ettikleri sulara aldırmaksızın çalılara koşuyor, birkaç dal kekik koparıyor, o muhteşem kokuyu içmek üzere burnuma gömüyorum. Bu Tolstoy'dan. Dipnot: Leo Tolstoy, Childhood, Boyhood and Youth, Penguin Classics 1964. Tolstoy'un Harp ve Sulh'ten çok önce 23 yaşında yazdığı ilk romanı Thunderstorm başlıklı bölümden. Evet, yağmur yağdı Fyodor'un izinde tarlada yürürken ben. Uzaklarda Yekaterinburg istikametine bir yerlerde birkaç şimşek çaktı. Biraz da ıslandım. Ama metni o briçkanın içindeymişim gibi yeniden yaşamamı kışkırtan mutfakta konuşulanlar. Anlaşılan Dobroto çiftliğinin toprakları sağanakla birleşmiş. Alexi'nin bir batılı için insan ve makina neyse biz Ruslar için doğa ve insan oydu saptaması. Tolstoy'u çağırmış yurtsever Rus aydınları divanının önüne gelen velilerinden Tolstoy. Uralların uçsuz bucaksız ufkunda Primakov'la kucaklaştıklarını hayal ediyorum. Rus usulü üç öpücük. Primakov'un KGB'deki kok adı Maksim'miş. Gorki'den mülhem Maksim ki Gorki gibi Primakov'da bir Amerikan başkanından gıda yardımı dilenmek durumunda kalmış. Dipnot Maksim Gorki 1868-1936. 1990'da Gorbaçev'le birlikte Camp David'de Baba Bush'a kredi için boşuna yalvar yakar olanların arasında Primakov da var. 1985'e kadar Rus Bilim Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nün direktörü. Oradan Ekonomi Enstitüsü Müdürlüğü'ne atanmış. Bir ara Yüksek Sovyet'in iki meclisinden birisi olan Birlik Konseyi Başkanı. Dipnot, Verhovni Sovyet, Yüksek Konsey. SSCB'nin bir kurumu yok ki Primakov içini dışını bilmesin. Mükemmel Ermenice ve Gürcüce'ye ilaveten İngilizce Arapça konuşuyor. Sonuncusu Moskova Üniversitesi Arap Filolojisi'nden. Ayrıca uzun yıllar Pravda'nın Orta Doğu muhabirliğini yapmış. KGB'ye girişi de o yıllarda. Dipnot Komitet Gosudarsnetov Bezoposnasli, Devlet Güvenlik Komitesi. 1990-91'de başkanlığını da yürütmüş, Arap uzmanı sayılıyor. Körfez krizinde önce Gorbaçev'in sonra Yeltsin'in özel temsilcisi. Bir yandan müttefiklerin Irak'a saldırmalarını önlemeye uğraşır, diğer yandan Birleşmiş Milletler'in Irak ambargosunu hafifletmeye çalışırken Saddam Hüseyin'in gururunu ayaklar altına almadan geri çekilmesinin bir yolunu bulmaya çabalarmış. Adının Saddam dostuna çıkmışlığı bundan. Komünist kökenlerini tahrif etmeye tenezzül etmiyor olması Lebed'i anımsatıyor. Rusya'nın çok kutuplu bir dünyanın parçası olmasına itirazı yok. Ama ülkesinin ABD ve NATO'nun esas oyuncular olduğu tek kutuplu bir sistemin kontrolü altına girmesine razı değil. NATO'nun Orta Avrupa'ya yayılmasına şiddetle karşı çıkmış olması da bundan. Lujkov'la ne işi var? Ne zamanki ılık yağmur damlacıkları mutfak penceresini dövmüş, dönmediğimi fark etmişler. Az daha beklemişler, gelmeyince neredeyim diye bakmaya çıkmışlar. Utandım, öyle lezzetliydi ki sağanaktan sonraki kokusu toprağın. Biraz nefes alayım istedim diye açıklamaya çalıştım ama Alex artık çok iyi tanıyor beni. Primakov'un Lujkov'la birlikteliğine gerildin dedi. Radisson Slavyanskaya ve çağrışımları. Tatum Goldoskaya, Ostansk Kinskaya'daki daire, Ural vadilerinin nemli toprak anası kadar gerçek. Ağır bir yenilmişlik duygusu omuzlarıma çöker gibi oluyor. Tanrı aşkına Zelenski, bu işleri bu hale nasıl getirebildiniz? Gözüm evinin kapısında kıpkırmızı durmuş, ufukta sarkmaya devam eden büyük kara buluta işaretle içeri gelmemizi söyleyen Galina'ya takılıyor. Günah değil mi bu insanlara? Nasıl oluyor da hep Bolşevikler kazanıyor? Gülümsüyor. Sana biz Rusların insanları tekrar tekrar diriltmeyi iyi bildiğimizi söylemiştim. Yine öyle yaptık sultanım. Bu defa sıra serbest pazar Bolşeviklerinde. Bolşevizm ve serbest piyasa. Birinci Lenin'in aslında Çariça Katerina olduğu saptamasından bu yana duyduğum en şaşırtıcı tanımlama. Tarlanın çamurunun ortalık yerinde kala kaldım. Alex'in yüzüne öyle bakıyorum. Bolşevik devrimi küçük bir grubun tertibiydi. 1640 İngiliz Püriten ya da 1789 Fransız devrimleri gibi bir halk ayaklanması değil diyor. Büyük halk kitlelerini devşirmeyi başaran tepeden inme bir hareketti. Rusya'da halkın ayaklanıp rejimi devirdiği vaki değildir Lubyama. Nitekim 1991'deki Demokratik Halk Hareketi de egemenleri yerlerinden edemedi. Bütün yaptığı nomenklatronun birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşgul kamplarından birisine, Boris Yeltsin ve avanesine vekalet vermek oldu. Amcam bu vekaleti Sovyetler Birliği'nin tüm kurumlarını yıkmak, Rusya'yı kendisi ve avanesi için kolay yaşanılabilen, yani batılı ekonomilerin kendi zihinlerindeki varlıklı imajına uygun bir ülke yapacak, serbest pazar reformlarını gerçekleştirmek için kullandı. Yağmur yeniden tek tük serpiştirmeye başlıyor. Alexi kolunu omuzlarıma atıyor, eve yönlendiriyor. Geldiğimizi gören Galina içeri giriyor, büyük ihtimalle çayı ısıtmak için. Primakov, Lujkov, Yeltsin veya Putin veya diğerleri, Vasili amcamın muhtelif reenkarnasyonlarıdırlar. Vasili amcamı tanısaydın ittifakları seni şaşırtmazdı. Vasili is the original frog, Lubyama. Dipnot, asli kurbağa Vasili'dir sevgilim. Vasily anca Yeltsin'in yüzüne her baktığında Alexei'nin gördüğünü söylediği tipik Sovyet aydını. Başlıca özelliği müthiş bir yaşaya kalma içgüdüsüne sahip olması ki kurbağa çağrışımı bundan. Güçsüz sınıfların en güçleri, zeki değil ama kurnazlar, sokak kurnazları diye tanımladığı tipoloji. Şevket Süreyya'nın müzik tanımlamasını hatırlatıyor. Her şeye karşı şüpheli, yerine göre riyakar, yerine göre zalim, fakat her zaman hilekar ve sarhoş bir mahluk. Onları tanıyorum ve biliyorum ki düşünceye karşıdırlar ve sınıflarının gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerdir demişti. Düşünen Rus tehlikelidir, biliyor ya, düşünmekten vazgeçen Rus içe çirkin. Büyük kara bulutun indiği Uralları işaret ediyor. Yes, I know Boris, very well. Yeltsin'in yaşam öyküsü Vasily amca tipolojisine ışık tutuyor. Yekaterinburglu Boris Yeltsin. Dobrota çiftliğinden 40 kilometre kadar ötede Alexei'nin işaret ettiği tepelerden birinde sefil bir izbede doğmuş. Brejnev döneminde, dipnot 1974-82, Yekaterinburg parti başkanıymış. Harlampi Rotar aileyi tanıyanların başkanın çocukluğunun çok kötü geçtiğini anlattıklarını söylüyor. 6 kişi keçileriyle birlikte tek bir odada yaşarlarmış. Baba inşaat işçisi, çocuğu kemeriyle öldüresiye döven haşim bir adam. Boris iyi bir öğrenci ama bir o kadar da kavgacı. Taşlı sopalı çete savaşları, civardaki bir cephaneliğin soygunu, çaldıkları el bombasının patlaması sonucu sol elinin baş ve işaret parmaklarını kaybediyor. İlkokulda okul birincisi. Diploma töreninde konuşma yapacak sahneye çıkıyor, mikrofonu eline alıyor, beklenen konuşma yerine herkesin nefret ettiği cadı bir öğretmene saldırıyor. Müdür mikrofonu zor kapatıyor, tören dağılıyor. Diploma yerine liseye gitmesini yasaklayan bir tasdikname veriyorlar. Yeltsin kendisini dövmeye kalkan babasını etkisiz hale getiriyor, kaçıyor. Komünist Parti'nin yerel merkezine sığınıyor. Oradaki yetkililere babasını ve öğretmeni şikayet ediyor, tahkikat açılmasını sağlıyor. Öğretmen işten atılıyor, Yeltsin diplomasına kavuşuyor. Partiye Sverdlovsk inşaat biriminde işe girinceye kadar bir daha uğramamış. Üye olmak istemesinin nedeni işinde ilerleyebilmek. 1999 Mayıs'ında yayımlanan anılarında sözlü sınava girdiğini anlatıyor. Sınavı yapan adam bana Marx'ın mal para ilişkilerinden bahsettiği sayfanın Das Kapital'in hangi cildinde olduğunu sordu. Adamın Marx'ı okumamış olduğunu, hatta mal para ilişkilerinin ne demek olduğunu da bilmediğini tahmin ettiğim için gülerek cilt 2 sayfa 387 dedim. Dahası ezbere biliyormuşum gibi hızla söyledim. Adam bilgiç bir tavırla aferin Marx'ı iyi biliyorsun dedi. Böylece parti üyeliğine kabul edildim. Alexei babasını derdest edip etkisizleştiren Boris de Ağustos darbesinde tankın üstüne çıkan Boris'in aynı sahiplerle hareket ettiğini işaret ediyor. Yaşaya kalmak. Bu bağlamda ne öğretmene söverken ne de babasının kolunu bükerken ne de Gorbaçov'u durdururken demokratik hak arayışı ya da yiğitlik gibi soylu dürtüler söz konusu. Demokrasi havarisi değil, popülist saldırı ustası. Egemenlerin herkesçe malum yozlaşmasını, öfkeli kitlelerin sempatisini kazanmak için kullanmış. Politbüro üyelerini, mermer döşemeli evlerini, yemek takımlarını, avizelerini, kristallerini, halılarını diline dolaması da bundan. Gorbaçov'un evinde özel sinema salonu, bir orduyu besleyecek kadar büyük bir mutfağı, sayısını bilmediği kadar çok banyosu var diye yerden yere vururken tek bir amacı var, rakiplerini alt etmek. Nitekim Moskova'da kötü bir arabayla geziyor ama burada Yekaterinburg'daki evi Gorbaçov'unkini aratmıyor diyor Rotar. O kruvaze ceketleri, ipek kravatları ruble ile satın alamazsınız. İktidara gelir gelmez muhteşem bir daça ediniyor, bir limuzin kervanı örgütlüyor, tenis gibi bir proleter sporunda ne kadar başarılı olduğunu herkese gösteriyor. Anılarında şundan birkaç yıl önce bile yeni Rusya'nın siyasi sahnesi boştu diye yazabilecek kadar komik, kurnaz, kaba ve kendini beğenmiş. Bu nedenle Rusya için yepyeni siyasi aktörler yarattım. Gaydar'a, Çernomirdin'e, Kiryenko'ya, Primakov'a, Stepashin'e, Çubayis'e rol verdim, sahneye çıkardım. Saydığı isimler Alexei'nin, Vasily amcanın muhtelif reenkarnasyonları dediği adamlar. Bir hesaba göre 2, bir başka hesaba göre 4 milyon kurbağadan oluşan hiyerarşik yapılanmanın cream de la cream'i, dipnot üstün de üstü.